Ayrım 25. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 228.
Karthayne büyücülerinden nefret ediyorsun, dedi Stragos açık açık.
Sanırım ediyorum, dedi Loge.
Therin İmparatorluğu'nun son hükümdarı onlarla büyü kullanarak savaşmaya çalıştı. Büyücülüğe karşı büyücülükle ve bu hatası ölümüne sebep oldu. Karthayn asla hükmettiği sanatla fethedilemez. Dünyamızdaki hiçbir örgütün kendileriyle boy ölçüşebilecek kadar kalabalık veya güçlü büyücülere sahip olamayacağını garanti altına aldılar. Onlarla savaşmak istiyorsak bunları kullanmalıyız.
Küreğini bırakıp ellerini tekrar iki yana açtı.
Makineleri, zanaatı, simya ve mühendisliği, yani zihnin meyvelerini.
Tüm bunlar, dedi Loke, tüm bu saçma sapan plan, daha güçlü bir Tal Verrar yaratmak, dünyanın bu köşesini fethetmek, sırf Karthayn'e zarar vermek için mi? Böyle bir fikri tatsız bulduğumu söyleyemem ama neden? Sana böyle hayaller kurduracak ne yaptılar?
Kadim illüzyonculuk sanatını hiç duydunuz mu, diye sordu Stragos. Tarih kitaplarında bu konu hakkında bir şeyler okumuşluğunuz var mı?
Birazcık, dedi Loke, fazla değil.
İllüzyon gösterileri, yani sadece akıllıca hileler yapılan, gerçek büyücülükle alakası olmayan hayali sihirler bir zamanlar oldukça yaygın, popüler ve de karlıydı. Sıradan halk köşe başlarında, Therin İmparatorluğu'nun soyluları ise saraylarında seyretmek için bu gösterilere para öderlerdi. Fakat o kültür öldü. Kağıt hilebazlarının dışında hiç kimse o sanatı icra etmez oldu. Bağlı büyücüler en ufak bir rekabet belirtisini bile ezmeye hazır halde birer kurt gibi kentlerimizde kol geziyorlar. Aklı başında hiç kimse asla halk içine çıkıp sihir yapabildiğini duyurmaz. Korku yüzlerce yıl önce bütün bir geleneği yok etti.
Bağlı büyücüler sadece varlıklarıyla bile dünyamızı çarpıtıyorlar.
Siyasetle hiçbir ilgisi olmayan pek çok yoldan bize hükmediyorlar. Amaçlarımıza ulaşmak için hizmetlerini kiralayabiliyor olmamızın hiçbir önemi yok. O ufacık lonca tüm planlarımızın, tüm hayallerimizin üstüne bir kabus gibi çöküyor. Büyücülere karşı duyulan korku hırslarımızı iliğine kadar kurutuyor. Daha büyük bir kaderi hayal etmemize, eskiden sahip olduğumuz imparatorluğu yeniden kurmayı ummamıza engel oluyor. Size yaptıklarımı affedilemez bulduğunuzun farkındayım. Fakat ister inanın ister inanmayın, bağlı büyücülere kafa tuttuğunuz için size saygı duyuyorum. Sizi bir ceza niyetine bana teslim ettiler. Bense onları can evlerinden vurmak için sizden yardım istiyorum.
Bunlar çok şaşalı soyutlamalar, dedi Jean. Kendi rızamız olmadan işe koşulmak bizim için olağanüstü bir ayrıcalıkmış gibi konuşuyorsun.
Bağlı büyücülerden nefret etmek için bir bahaneye ihtiyacım yok, dedi Loki.
Ne onlardan nefret etmek ne de onlarla savaşmak için. Yüzlerine bakarak onlarla alay ettim ben. Jean da öyle. Ama onları devirebilecek kadar güçlü bir şeyi açık açık inşa etmene göz yumacaklarını sanıyorsan delinin tekisin demektir.
Çabalarımın sonuçlarını görecek kadar yaşamayı beklemiyorum, dedi Stragos. Yalnızca tohumu ekmeyi planlıyorum. Etrafındaki dünyaya bir bak, Lamora. Bağlı büyücülerin bize verdikleri ipuçlarını incele. Dünyamızın her köşesinde simyaya hürmet ediliyor, öyle değil mi? Simya evlerimizi aydınlatıyor, yaralarımıza şifa veriyor, gıdalarımızı muhafaza ediyor, şıralarımızı tatlandırıyor.
Loke ile Jean'a kibirli bir tebessüm etti.
Simya büyünün düşük seviyeli bir türü, fakat bağlı büyücüler onu bastırmayı ya da kontrol etmeyi bir kez bile denemediler.
Çünkü umurlarında değil, karşılığını verdi Loke.
Yanılıyorsun, dedi Stragos. Çünkü simya pek çok şey için gerekli. Öyle bir şeye kalkışmak bizi suyu veya ateşi kullanma hakkımızdan mahrum bırakmaya çalışmak gibi olurdu. Bizi çok fazla zorlardı. Bedeli ne olursa olsun, nasıl bir kıyım gerçekleşirse gerçekleşsin, varlığımızı devam ettirebilmek için bizi savaşmaya mecbur bırakırdı. Bağlı büyücüler bunun farkında. Güçlerinin bir sınırı var. Eğer fırsatını bulursak günün birinde o sınırı aşacağız.
Bu gerçekten de güzel bir masaldı dedi Loke. Eğer bu konu hakkında bir kitap yazmaya karar verirsen 10 tane sipariş veririm. Ama şu anda yaşamlarımıza müdahale ediyorsun. Bizi uğruna çok uzun bir süredir canla başla çalıştığımız bir şeyden alıkoyuyorsun.
Önceki şartlarımı genişletmeye ve görevinizin başarıyla tamamlanması halinde maddi bir ödül sunmaya razıyım dedi Stragos.
Ne kadar diye sordu Loki ile Jean aynı anda.
Söz vermiyorum dedi Stragos. Ödülünüz başarınızla orantılı olacak. Beni ne kadar mutlu ederseniz ben de sizi o kadar edeceğim, anlaşıldı mı?
Loki ensesini kaşıyarak birkaç saniye Stragos'u süzdü. Arhon bir dolandırıcılık hilesine başvuruyor, önce ulvi ideallere, ardından açgözlülüğe hitap ediyordu ve bu klasik bir casusu siktir et vaziyetiydi. Stragos'un sözünü tutmak için hiçbir mecburiyeti olmadığı gibi o sözü vererek kaybedeceği bir şey de yoktu. Ayrıca iş bittikten sonra onu ve Jean'ı hayatta bırakmak için de hiçbir sebebi bulunmuyordu. Genç adam Jean'la göz teması kurdu ve çenesini birkaç kez sıvazlayarak basit bir el sinyali verdi. Yalan söylüyor. Jean iç geçirdi ve parmaklarını sandalın kendi tarafındaki küpeştesine birkaç kez vurdu. Stragos sadece birkaç adım uzaklarındayken karmaşık sinyallerden kaçınma konusunda Loki ile aynı fikirdeymiş gibi gözüküyordu. Cevabı onunki kadar basitti. Aynı fikirdeyim.
Bak bu iyi bir haber dedi Loki sesine mesafeli bir iyimserlik tınısı katarak.
Jean'la aynı fikirde olduklarını bilmek yalan söyleme konusunda ona daima şevk verirdi.
Tüm bunlar sona erdiğinde bir solari yığını almak, çalışma şartlarımıza duyduğumuz hoşnutsuzluğu gidermekte çok işe yarar.
Güzel, daha fazla heves göstermenizin göreve yardımı dokunacaktır.
Açıkçası bu görevin alabileceği her türlü yardıma ihtiyacı var.
Sen işin o kısmına kafanı takma Lamora. Arkanıza bir bakın, küçük vadimin diğer ucuna varmak üzereyiz.
Sandal bir başka bez perdeye doğru sürükleniyordu. Loki'nin tahminine göre tüm suni bahçe yaklaşık 80 metre uzunluğunda olmalıydı.
Güneşe veda edin dedi Arhon hemen sonra perdeden geçerek bir kez daha havada uçuşan fener böcekleriyle ve hakiki orman aromasıyla dolu siyah gümüşü geceye çıktılar.
Yakınlarında bir yerlerde bir bekçi köpeği havladı hırıldadı ve fısıldanan bir komuta cevaben sustu. Loki karanlığa yavaş yavaş alışan gözlerini ovuşturdu.
Eğitime bu hafta başlayacaksınız dedi Stragos.
Eğitim de ne demek? Daha cevap vermediğim bir yığın soru var dedi Loki. Gemimiz nerede? Mürettebatımız nerede? Korsanlar olarak nasıl isim yapacağız? Üstünden geçmemiz gereken binlerce ayrıntı var.
Hepsi zamanı gelince hallolacak dedi Stragos.
Loki artık planlarını uygulama konusunda yapıcı bir dille konuştuğu için adamın sesinde belirgin bir memnuniyet tınısı mevcuttu.
Yaldızlı dehlizde düzenli olarak yemek yediğinizi duydum. Güne sabahın ilk ışıklarıyla başlamaya alışmak için kendinize birkaç gün ayırın. Taht günü gelip çattığında da dehlizde kahvaltı edin ve Merrain'i bekleyin. O her zamanki tedbirliliğiyle sizi gideceğiniz yere ulaştırır, böylece derslere başlarsınız. Günlerinizin büyük bir bölümünü eğitiminize ayırmanız gerekecek, o yüzden başka planlar yapmayın.
Kahretsin dedi Jean, neden Recuin'le olan işimizin bitmesini beklemiyorsun? Nasılsa birkaç haftadan fazla sürmez. Ondan sonra dikkatimiz dağılmadan ne istersen yapabiliriz.
Buna ben de düşündüm dedi Stragos ama hayır, vurgunu erteleyin. Görevimi tamamladıktan sonra iple çekeceğiniz bir şeyiniz olsun istiyorum. Ayrıca bekleyecek birkaç haftam da yok. Bir ay içinde denize açılmanız lazım, en geç 6 hafta.
Yani bir ayda dünyadan habersiz miçolardan kahrolasıca birer profesyonel korsana mı döneceğiz dedi Jean.
Tanrılar aşkına.
Yoğun bir ay olacak dedi Stragos.
Loki inledi.
Göreve hazır mısınız? Yoksa sizi panzehirden mahrum bırakıp zehrin sonuçlarını rahatça gözlemleyebileceğiniz bir hücreye mi tıkayım?
Sen her geri gelişimizde o koduğumun panzehirin hazır olmasını sağla yeter dedi Loki. Ve bu iş bittikten sonra bizi mutlu mesut yolcu etmek için ne kadar para vermen gerektiğine ciddi ciddi kafa yor. Bu tarz konularda kıt düşünen biri olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden rakamı büyük tutmaya bak.
Ödüller sonuçlarla orantılı olacak Lamora ve de canlarınız. Ödül meselesini ancak korsanların kızıl bayrağı şehrimin sularında tekrar görüldüğünde ve priori kendilerini kurtarmam için bana yalvar yakar olduğunda düşünmeye başlayabilirsiniz. Daha öncesinde değil, anlaşıldı mı?
Yalan söylüyor diye dostuna sinyal verdi Locke. Bunun gerekli olmadığından eminse bile biraz arsızlığın canın hoşuna gideceğinden de bir o kadar emindi.
Dediğin gibi olsun bakalım, tanrılar izin verirse ve hayalet rüzgarında kızıştırılacak bir arı kovanı kalmışsa ona çomak sokup neler olacağına bakarız. Zaten başka bir seçeneğimiz de yok, değil mi?
Aynen öyle, dedi Stragos.
Biliyor musun Locke, dedi Jean sohbetvari bir ses tonuyla, bir yerlerde yalnızca sıradan basit maceralara atılan hırsızlar olduğuna inanmak istiyorum. Bugünlerde onlardan birkaçıyla tanışıp bu işin sırrını sorsak iyi olacak.
Herhalde bunun gibi götoşlardan uzak durdukları içindir, dedi Locke, Arhon'u işaret ederek.
Dördüncü kısım. Küçük tekne Suni Nehir'deki turunu tamamladığı sırada bir göz temi kayıkhanenin yanında onları bekliyordu.
İşte, dedi Stragos, askerlerinden biri küreyi ondan aldıktan sonra cebinden iki cam tüp çıkarıp kamorlu hırsızları uzattı. İlk idam ertelemeniz, zehrin içinize işleyecek kadar zamanı oldu. Sonraki birkaç hafta boyunca sizin için endişelenmek istemiyorum.
Locke ile Jean tüpleri aldı ve içlerindeki sıvıyı öğürerek içtiler.
Tadı tebeşire benziyor, dedi Locke ağzını silerek.
Keşke o kadar ucuz olsaydı, dedi Arhon. Tüpleri geri verin bakalım, tıpaları da.
Locke iç geçirdi. Herhalde işin o kısmını unutmanı ummak biraz fazla iyimserceydi.
Stragos sandalı tekrar direğe bağlarken gözlerde iki hırsızı tekrardan Mon Magisteria'ya götürdü. İşini bitiren Stragos doğruldu. Gerinirken o eski ve tanıdık kütürtüleri, kalçalarındaki, dizlerindeki ve bileklerindeki sızıları hissetti. Kahrolasıca romatizma. Aslına bakılırsa yaşına göre hala dinç sayılırdı. 60'ına yaklaşmış, çoğu adamdan daha genç gösteriyordu. Fakat ne kadar zinde olursa olsun o malum sondan kurtulamayacağını yüreğinin ta derinliklerinde biliyordu. Uzun sükut hanımı elinde sonunda Maxilan Stragos'u dansa kaldıracaktı. Buradaki işleri bitse de bitmese de. Avlanan bir örümcek kadar kıpırtısız ve sessiz olan Merrain onu kayıkhanenin karanlık tarafındaki gölgelerin arasında bekliyordu. Kadın ansızın ortaya çıktığında Stragos'u irkilmekten alıkoyan tek şey tecrübeleriydi.
O ikisini kurtardığın için sağ ol Merrain. Şu son birkaç haftadır bana çok faydan dokundu.
Tıpkı bana emredildiği gibi, dedi kadın. Fakat planına sahiden de uygun olduklarından emin misin?
Bu şehirdeyken her türlü dezavantaja sahipler canım.
Stragos gözlerini kısarak bahçeden çıkmakta olan Locke, Jean ve refakatçilerinin bulanık silüetlerine baktı.
Bağlı büyücüler onları elimize teslim etti ve biz de attıkları her adımla onları şüpheye düşürdük. O ikisinin kontrol edilmeye alışkın olduğunu sanmıyorum. Kendi başlarına kaldıklarında gerektiği gibi hareket edeceklerini biliyorum.
Bu güveni aldığın raporlara mı borçlusun?
Sadece raporlara değil, dedi Stragos. Requin henüz onları öldürmedi değil mi?
Sanırım hayır.
Bana hizmet edecekler, dedi Stragos. Öylelerinin ciğerini bilirim. Günler geçtikçe duydukları hınç kaybolacak ve kendilerine atıldıkları maceraya kaptıracaklar. Çok geçmeden de durumun keyfini çıkarmaya başlayacaklar. Ve bu olduğunda da görevi başaracaklarına sahiden inanıyorum. Tabii hayatta kalırlarsa. Ayrıca bu göreve daha uygun bir casusumun olmadığı da kesin.
Öyleyse planın yürürlüğe koyulduğunu efendilerime haber vereyim mi?
Evet, sanırım böylelikle ok yaydan çıkmış oluyor, dediğini yapabilirsin.
Stragos yanındaki ince yapılı kadının gölgeli şeklini şöyle bir süzüp iç geçirdi.
Onlara her şeyin yaklaşık bir ay içinde başlayacağını bildir. Umarım kendi iyilikleri için yaşanacakların sonuçlarına hazırdırlar.
Sonuçlara hiç kimse hazır değil dedi Murray'in. Hiç kimsenin 200 yıldır görmediği kadar çok kan dökülecek. Tek umudumuz süreci başlatan biz olduğumuzdan sıkıntının büyük bir bölümünü başkalarının çekeceği. Müsaadenle artık gidip mesajlarımı yazmak istiyorum Arhon.
Elbette dedi Strago, selamlarımı ve beraberce muvaffak olmaya devam etme temennilerimi de raporuna ekle.
Son hatırat, kendi ipiyle asılmak.
Ah, burası kendimize ölüme atmak için harika bir yer dedi Loki.
Salon Corvo'dan döndüğünden beri 6 ay geçmişti. Özenle hazırlanmış 4 sandalyelik takım Villa Candesa'daki özel bir depoda güvenli kilit altında tutuluyordu. Kış ortasının Talverrar'daki versiyonu tüm bölgeyi öyle bir serinliğin pençesine almıştı ki insanların terlemek için gerçekten emek sarf etmeleri gerekiyordu. Talverrar'ın atla yaklaşık 1 saat kuzeyinde Vo Sarmara köyünün ve çevre tarlaların hemen ilerisinde yamru yumru cadı tahtası ve kehribar dikeni ağaçlarından oluşan fundalık bir orman yer alıyordu. Hemen yanında da geniş ve kayalık bir vadi mevcuttu. Ceset grisi yamaçları oraya topraktaki dev bir yara görünümü katıyordu. Zeytin rengindeki seyrek otlar vadinin üstündeki yamaç kenarlarından yaklaşık 3 metre uzakta yaşam mücadelesinden vazgeçiyordu. Loki ile Jean da işte o noktada durmuş, çok aşağılardaki çakıl kaplı bir zeminde son bulan 35 metrelik uçuruma bakıyorlardı.
''Bu konuda pratik yapmaktan vazgeçmesek iyi olacakmış.'' dedi Jean, silkinip sağ omzundan sol kalçasına kadar uzanan yarım düzine halat kangalından sıyrılma işine girişirken. ''Tabii son birkaç yıldır bunu uygulamaya koyacak çok fazla fırsatla karşılaştığımızı da hatırlamıyorum, o ayrı.''
''Kamurun çoğu yerine sadece ellerimizi kullanarak inip çıkabiliyorduk.'' dedi Loki. Hatta Lady de Mar'ın o eski köşkündeki kulesine tırmanmak için halat kullandığımız gece sen yanımızda değildin sanırım.
O iş sırasında Kalo, Galdo ve ben gagalana neredeyse parça pinçik edilecektik. Aradan 5-6 yıl geçmiş olmalı.
Ah, ben de yanınızdaydım, unuttun mu? Aşağıda etrafı kolaçan ediyordum. Güvercinlerle boğuşmanızı görmüştüm. Gülmekten altına kaçırırken gözcülük yapmak hiç kolay olmuyor.
Yukarıdan bakıldığında hiç de komik değildi. O küçük piç kurularının hiç insafı yoktu.
Bin gaga ile gelen ölüm dedi Jean. O kadar korkunç bir şekilde ölseydiniz efsane olurdunuz. Ben de Kamor'un insan yiyen güvercinleri hakkında bir kitap yazıp Terrin Koleji'ne katılırdım. Saygın biri olup çıkardım. Böcekle beraber Sanzalar'ın anısına bir heykel dikip altına şöyle güzel bir plaket koyardık.
Peki ya ben?
Seni de plaketin altına dipnot olarak düşerdik. Tabii yer kalırsa.
Bana da biraz halat ver. Yoksa uçurumun kenarını sana yakından göstereceğim, tabii yer kalırsa.
Jean halat kangallarından birini ona doğru fırlattı. Loki onu havada kaptı ve uçurumdan yaklaşık 10 metre uzaklıktaki ormanın kıyısına kadar yürüdü. Sıkıca örülmüş, yarı ipekten yapılma halat kenevirden çok daha hafif ve çok daha pahalıydı. Ormanın sınırına varan Loki, Jean'ın omuzları kadar geniş olan uzun ve yaşlı bir cadı tahtası ağacı seçti. Halatının uzunca bir kısmını boşalttı, ağacın gövdesine doladı ve hafiften tiftikleşmiş ucunu birkaç saniyeliğine süzerek düğüm atma anılarını canlandırmaya çalıştı. Parmakları tereddütle hareket etmeye başlarken etrafındaki dünyanın melankolik haline şöyle bir göz gezdirdi. Kuzeybatıdan sert bir rüzgar esiyordu ve ıslak görünümlü bir pusla kaplı olan gökyüzü engin bir kataraktı andırıyordu. Kiralık faytonları koruluğun öteki ucuna aşağı yukarı 100 metre öteye park edilmişti. O ve Jean sürücülerini bir testi birayla ve Villa Candesa'dan alınmış harikulade bir öğle yemeği sepetiyle baş başa bırakmış, en fazla birkaç saatliğine uzaklaşacaklarına dair söz vermişlerdi.
Jean diye mırıldandı Loki iri yarı dostu yanına gelince, bu doğru düzgün bir çapa ilmiği değil mi?
Öyle gözüktüğü kesin.
Jean ağacın etrafına dolanmış halatı sabitleyen karmaşık düğüme asılıp başını olumlu anlamda salladı. Sonra da tedbir amacıyla fazladan bir yarım düğüm daha ekledi.
İşte şimdi tam oldu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 236.